Ayrım 12.
Biz 6 çocuğun, dedi, hayatta yakaladığı en büyük şanstı annemin o sırada görevden ayrılması. Çünkü bizlerle bu denli ilgilenmeseydi, eğitmeseydi, bugün hiçbirimiz bu durumda olamazdık. Amcalarım, halalarım bugün iyi bir eğitim aldılarsa, belirli yerlere geldilerse, mutlu birer yuva kurdularsa, bunda annemin emeği yatsınamaz. Şimdiye değin söze katılmayıp, ihtiyarı mezar taşı sessizliğinde dinleyen Cumhur ve Şükrü Beyler ilk kez söze karıştı. Bir ağızdan, koral bir şiir okur gibi, mutluluğumuzu biz annemize borçluyuz, dediler. Başlarını ilkin annelerine, arkasından da bey babalarına çevirdiler. İçleri titreyerek baktılar onlara. Bu sevecen bakışlarda neler yoktu ki? Özenç Hanım bu durumdan öyle etkilendi, öyle duygulandı ki gözleri dolu dolu oldu. Sözü başkalarına kaptırmaktan korkarak sohbetin üzerine panter gibi atıldı. Ben çocuktum o zamanlar, dedi. Ama Atatürk'ün öldüğü günü çok iyi hatırlıyorum. Özellikle de o puslu Kasım sabahında annemin yaptıklarını hiç unutamadım. Biz o vakitler Yalvaç'taydık. Ayrılıklar bitmiş, hepimiz bir aradaydık. Annem yeniden mesleğe dönmüştü. Ağabeyim ortaokula henüz başlamıştı. Okusun diye gelmiştik buraya. Bey babam Yalvaç'ın yakın bir köyünde, annemse içindeydi. Atatürk'ün ölüm haberini radyodan duyunca içimize ateş düştü. Yaktı, kavurdu. Annem bugüne kadar nelere dayanmamıştı ki, buna da dayanır sanıyorduk. Oysa durum bambaşkaydı. Kendini tutamıyor, ağlıyordu, ağlıyordu. Ben küçüktüm. Bazı şeylere aklım ermese de yine ağlıyordum annemle birlikte. Ne kadar ağlaştık böyle bilmiyorum. Bir süre sonra kendini toparlayan annem elimizden tuttuğu gibi Yalvaç'ın meydanına götürdü bizi. Orada küçük meydanın tam ortasında bir Atatürk büstü vardı. Yıllardır gitmedim. Şimdi yerinde duruyor mu bilmem. Kadın erkek, büyük küçük, çoluk çocuk, tüm Yalvaç oraya toplanmış ağlaşıyordu. Kimi beli kırılmış gibi duvar diplerine çömelmiş, kimi sırtını duvara dayamış, kimi ayakta zar zor duruyordu. Koca meydanda 7'den 70'i herkes sus pus, boyunlar büküktü. Kimsenin sesi soluğu çıkmıyordu. İnsanların yüzleri sulfata yutmuş gibiydi. Sanki ağız dil vermeyen birer taştılar. Bazılarının gözyaşları kurumuş, ağlayamıyordu bile. Nasıl oldu bilmem, meydanın sessizliğini bir kadının yürek paralayan feryadı yırttı. Onun çığlığı tüm Yalvacı tutmuştu. Burnumuzun direği sızladı. Ansızın gözyaşı sağanağı boşanmıştı şehrin üstüne keder bulutlarından. Her yerden ağıtlar yükseldi yeniden. Bu dille anlatılamaz. Türk ulusu öksüz, bizler yetimdik. Bu bizim babamızdan sonra ikinci kez öksüz kalışımızdı, derdi sonraları bu olayı anlatırken bey babam. Herkes ağlaşıyordu. Annem herkesten çok sarsılıyordu hıçkırıklarla. Canım dayanmıyordu onun bir yumup beş dökmesine. Ciğerim sızlıyordu insanların hüngürdemesine. Bir acı saplanmıştı hançer gibi. Nah şurama. İçim nasıl kavruldu anlatamam. Beklenmedik bir anda annem oraya fırladı. Tam konuşmaya başlayacaktı ki meydanın ortasındaki büst paldır küldür yere yuvarlanmaz mı? Düşer düşmez tuz buz oldu. Büstün parçalanmasıyla kılıç darbesi inmiş gibiydi meydanın üstüne. Sesler birden kesildi, taşlaştı tüm insanlar. Yoğuntu donukluğundaydı yaşlı gözlerindeki bön bakışlar. Ortalıkta çıt yok. Tüm Yalvaç susmuştu sanki. Halk derinden sarsıldı. Meydandakiler gibi ben de iliklerime dek titredim. Çok geçmeden hüngürtü bardaktan boşanmış gibi boşandı meydanın üstüne. Bunca yıldır böyle şey ne duydum ne gördüm. Bunu hiç ama hiç unutamadım. Anlatırken yine ağlaşıyordu. Gri mavi güzel gözleri suyun derinliklerinden bakar gibiydi buğulu. Cumhur Bey kardeşine bakıp neydi o öyle, dedi. Bunca yıl geçmesine karşın hala akıl sır erdiremedim bu olaya. Odanın aydınlık havası birden bulutlandı. Sis gibi çöktü hüzün odaya ve içimize. Gözüm yataktaki kadına takılır takılmaz ne göreyim. Biraz önceki yumuşayan yüzü sertleşmemiş mi? Kupkuru yüzü bulanıktı. Belli belirsiz bir ıslaklık. Aşağı doğru usulca kayarken bu buruşuk yüzü nasıl da anlamlı kılıyordu? Kadın ağlıyor muydu ne? Kadıncağız üzüntüsünü içine akıtıyor, ara sıra derin derin iç çekiyordu. Ellerinin bağını çözmek için boşu boşuna çırpınıp durdu bir süre. Bebeksi hareketlerle başını sağa sola çeviriyor, anlaşılmaz garip sesler çıkarıyordu. İçime dokundu bu hali. Derinden öyle sarsıldım ki anlatamam. Duygularım o görüntüye yakasını kaptırmış kurtaramıyordu. Oysa hastanede binbir çeşit acıya tanık olan ela gözlerim istemeden nemlendi. Böyle zamanlarda içime büzüşür konuşamazdım. Ürkek ve sessiz odadakilere bakıyordum. Benim gibi onlar da suskundu. Kimseden çıt çıkmıyordu. Odanın kurşun gibi ağır bu yabanıl sessizliği it gibi soluyordu yanı başımda. Yüreğime iyice çöküp kaldı keder. Sohbet odadan elini ayağını çekmiş, tıslayıp duruyordu. Sağırdı içerinin havası. Bunu beybabanın ılık sesi bozdu yine. Oğlan lise çağına geldi. Bulunduğumuz yerde lise yoktu dedi. Onu okutmak için Antalya'ya gönderdik. Bunun üzerine Cumhur Bey gözleri parlayarak babasının sözünün arasına girdi. Babasının ve lisede Cahit Külebi edebiyat öğretmenimdi dedi. Ne iyi bir insandı, ne katıksız bir Atatürkçüydü o. Yattığı yer ışıklı olsun derken öğretmeniyle gurur duyduğu nemlenen gözlerinden o denli belliydi ki. Nasıl oldu bilmem, beybabanın anlattıklarına ilgi dağıldı. İnce bir hüzün odadakilerin yüzünden küçük makasçık alıp geçti yeniden. Dikkatler Külebi'ye döndü bir süre. Katmerli bir suskunluk çepeçevre kuşattı hepimizi. Issızlığın ortasında suskunluğumuzda kendimizi arar gibiydik. Bakışıyorduk sadece, zaman durdu. Duran zamana karşı duvardaki büyük saatin yelkovanı akrebi aman vermeden kovalıyordu. Keder çatal dilini ustalıkla bu bayram gününde yüreğime dokunduruyordu. Bu bahar ikindisinde geçmişin hüznü düşüyordu sonbahar yaprakları gibi odaya. Bu durgun havayı bayram gününde bize yakışmıyor hüzün diye beybabanın dingin sesi bozdu birdenbire. Çok şükür dedi. Sonunda oğlumuz okudu. Eli ekmek tuttu. Kaymakam oldu. Bir gün çok sıkıntıya düşmüş olmalı ki ben istifa ettim diyerek çıkıp geldi. Nasıl endişelendim, nasıl telaşlandım bir bilseniz. Fakat eşim hiç. Cumhur'un anlattıklarını özenle dinledi. Sonra da gayet sakin ve kendinden emin. Sakın üzülme dedi. Süleyman'a git. Selamımı söyle. O gereğini yapar. Eğri oturup doğru konuşacaksam gerekeni yaptı. Bizim de içimize su serpildi. Bakmayın siz Zehra'nın şimdilerde eli ayağı bağlı, çaresiz yattığına. Bir zamanlar herkesin yanında atı eşkin, kılıcı keskindi onun. Bugün bile o yörelerde eşimi tanıyanlar vardır. Ne yaman bir öğretmendi derler onun için hala. Beybabanın küçük mahmur gözleri yatağa kaydığında onun uyuyup uyuyamadığına karar veremedi ama sakindi. Koca bebecik bakışımsız gözlerini yummuştu. Bu davranışıyla bu münasebetsiz konuğun bir an önce gitmesini istemiş olamaz mıydı? Belki. Kadın mutluydu bana göre. Sakinleşmesi ondandı. Dakikası dakikasına uymuyor, görünüşüyle tanınmaz, bambaşka biri olup çıkıyordu. Hayret. Yaşını başını çoktan almış adam, tekrar söze başladığında ilgi dağılır gibi mi oldu, yoksa bana mı öyle gelmişti bilmiyorum. Ama benim ilgim hiç eksilmemiş, bilakis daha da artmıştı. O sözünü, sonra çok partili döneme girdi ülkemiz, der demez yeniden ilgimin gönül köşküne kuruluverdi anlattıkları. Dikkatimin göz bebeği oldu da onu engelleyecek her şeye defol dedi. Demokrasi tohumu ulusun gönlüne ekilmişti bağımsızlık gibi. Her geçen gün bağrımızda boy veriyordu. Vatandaşlığımızı kanıksadık artık. Gün geçtikçe cahiliyle okumuşuyla bir başka bakar olduk özgürlüğe. Önceleri ürktüysek de adam yerine konulmak hoşumuza gitti anlayacağınız. Bilir bilmez hepimizin içinde bir umut yeşerdi çok partili döneme geçince. Diyorduk ki ülkemize gerçek demokrasi gelecek, sonunda geçildi de. O güne değin bir halk partisini bilirdik, bir de İnönü'yü. Toplum yeni bir boyut kazanmış, yeni bir parti kurulmuştu. Demokrat Parti. Adnan Menderes adını duyduk ulusça. Biz de duyduk herkes gibi. Memlekette kimileri İnönü'yü, kimileri de Menderes'i tuttu. Biz ne yapacaktık? Kime şans tanıyacaktık? Yenisine mi, eskisine mi diye düşünüyorduk. Biz düşüne dururken bir de baktım ki evimizin anlacındaki Sarı İbramlar İnönücü olmuş, öyle de keskinleşmişlerdi ki Sarı İbramlarla aramızda kin yoktu ama bir kazanda da kaynayamıyorduk nedense. Niçin, ne zaman geçmişti aramızdan kara kedi bilmem ki. Öteden beri aramız açıktı, konuşmazdık. Bu yıllardır süren fakat adı konulmamış bir küslüktü. Anlayacağınız ne dostluk ne de düşman. Bunu ortadan kaldırmak için ne onlarda bir gayret vardı ne de bizde. Düşmanımız demeye dilim varmıyor, hasmımız hakçı olmuştu. Can düşmanımızın tuttuğu partiyi tutacak değildik ya. Madem onlar halkçıydı, biz de demokrat olalım dedik ve de olduk. Köyümüz ikiye bölünmüştü, demirkıratlar ve halkçılar diye. O günden sonra ne dirlik kaldı bizde ne düzen. Hepimiz birbirimize yan bakar olduk nedense. Sonraları demokrasi mi bize yaramadı, biz mi demokrasiye sorusu kafamı kurcalada durdu yıllar yılı. Yalnız bizim köy mü bölünmüştü? Hayır. Ülkenin genelinde ulusça ayrışmıştık. Bu yetmezmiş gibi particilik yüzünden didişip durduk birbirimizle. Senin partin şunu yaptı, benimki bunu yapmadı diye. Sözün burasında kendime hakim olamadım, bastım kahkahayı. Benim gibi herkes koyuverdi makaraları. Kahkahalarımı kontrol altına almaya çalışırken, demek ki siz futbol takımı tutar gibi parti tuttunuz dedim, öyle mi? Dedim demesine ya, gülmekten sözlerim pek anlaşılmadı. Nasıl gülmezdi ki buna, bir inat uğruna parti tutmak, böyle demokrasi oyunundan. Onlar gülerken içim buruldu, yüzüm birden asıldı, durgunlaştım. Diğerlerine bakarken düşünüyordum. O günkülerin bilinçsizce yaptığı bu seçim, günümüzde çok mu bilinçli yapılıyordu sanki? Yo, bir kilo mercimeğe, bir tencereye, bir tabağa oy vermiyor muydu vatandaşlarımız? Ya çıkar uğruna çalınan parti davulları? Aklımın almadığı tek şey, ezilenlerin hala kendilerini ezen sermayeden yana olan partilere oy vermesiydi. Bu çarpık zemine oturtulmuş siyasi yapıyla özenen demokrasi gerçekleşir miydi hiç? Unsuz değirmende 40 yıl yatan, Rabbena hep bana diyen siyasilerle bir adım ileri gidilebilir miydi? Bu nasıl şeydir hala anlamış değilim. Bazıları cumhuriyetin saltanatını yaşar gibiler. Şöyle böyle siyasi erkeği bir kez ele geçirip nimetlerinin tadına varanlar onu bir daha asla bırakmak istemiyorlar. Ne adına yapıyorlar bunu? Demokrasi adına, halk adına, ulus adına. Yazık. Sorun karşısında takma dişlerini takırdatarak gülen ihtiyarın gözlerinden yaş geliyordu. Ona baka kaldım. Ben onun niçin bu kadar güldüğünü anlamaya çalışırken o buruşuk yüzüne akan yaşları elinin tersiyle siliyor, buruk da olsa hala gülümsüyordu. O da bir şey mi Esengül Hanım? Bir gün bizim Gebeş Nuri ile sohbet ediyorduk. Dedi ki, yahu sizin partinin yaptıklarına da akıl sır ermiyor kardeşim. Bir vatan cephesidir tutturmuş gidiyorsunuz. Bilir misin bizim oğlanın yediği naneyi? Bir gün sofradaydık, bizimki başladı. Yaşasın, yaşasın diye bağırmaya. Ula oğlum dellendin mi demeye kalmadı. Oğlan, okudular baba okudular. Mestanın adını da okudular diye bas bağırdı. Oğlan baba dedi, her akşam radyoda okunanlar gerçek mi diye merak ettim. Kedim Mestan'ın da vatan cephesine katılmak istediğini yazıp yolladımdı. Baksana onu da okudular. Bu iş nereye varır baba? Bunun üzerine hepimiz gülmekten kırıldık sofra başında. Şaşırdım kaldım kalın kafalı sandığım oğlumun cinliğine. Sonra da desene oğlum dedim. Bundan böyle mestanımız bile vatan cephesi üyesi olduktan sonra karada ölüm yok bize. Ne menen bir iştir partinizin yaptıkları hay Ahmet. İhtiyar sözünü bitirir bitirmez bir kahkaha tufanı koptu odada yeniden. Ama ihtiyar gülse de buruktu. Bana öyle geliyordu ki gülmesine karşın üzülüyor olmalıydı olanlara. Zira o gün yapılanların kefaretinin bugün ödendiğinin bilincindeydi o. Yüzünde beliren acı bundan olsa gerekti. Şimdiye değin anlattıklarını beğenmiş, sevmiştim ama particiliğini hiç mi hiç sevmedim. Belki de yaptığı seçimi yakıştıramadım ihtiyarcığıma, kim bilir. Hoşuma gitse de gitmese de memleketin değişmeyen ve de yatsınamayan gerçeğiydi bu. İçim nasıl ezildi anlatamam. Bizler kahkaha harmanında savrulurken yataktaki kadını unutmuştuk. O belli belirsiz kımıldayışı, duyulur duyulmaz inleyişiyle varlığını hatırlattı hepimize. Hemen çevresine aldılar yeniden. Dört yandan bir sevgi halesi kuşattı kadıncağızı. Yaşlı adam yerinden zorlukla doğruldu. Usul usul geldi, yatağın kenarına oturdu. Donuk gözlerinde uçuşan yalımla eşine bakıyordu şimdi. Bakışları capcanlıydı. Aydınlık. O çevresindekileri unutmuşçasına eşinin pörsümüş elini avucunun içine aldı, saçlarını okşamaya başladı. Kadın gözlerini aralamıştı. Alargadan seyrediyorlardı birbirlerini. Diğerleri onların bu halini kanıksamıştı. Alışık olmayan bir bendim. Ama ben de artık yadırgamıyordum. Hoşuma bile gidiyordu yıllanmış aşkı seyretmek. Yaşlı aşıklar konuşmuyor, bakışıyorlardı sadece. Başlıca yaşamsal gıdaları buydu, dokunmak ve bakmak. O anda dirim birinin damarlarından ötekine akıyordu delicesine. Özenç Hanım onları rahatsız etmekten çekinerek, alçak sesle gayet saygılı bir tavırla, ''Onlar birbirlerinden ayrılmaya dayanamazlar.'' dedi. Birkaç yıl önceydi. Bey babam kalbinden ameliyat oldu. Pil takıldı. Onu hastaneden eve getirdik. Annem bilinçsiz bir çırpınışıyla bey babama zarar vermesin diye yataklarını ayırdıydı. Bir hafta zor dayandılar bu ayrılığa. Sonunda bey babam, ''Kızım yatağımızı birleştir bizim. Onun bilinçsiz bir hareketiyle kalbim duracakmış. Varsın durdursun.'' dedi. Bu yorgun kalp yıllarca onun için çarpmadı mı? Bırak dünyaya kazık kakmayacağım ya deyipçe ertesi gün yeniden yataklarını birleştirdim. Bugün biraz fazla ayrı kaldılar diyerek gülümsedi. Ve sonra görüyorsunuz ya onlar el ele bıkmadan usanmadan saatlerce otururlar böyle diye bitirdi sözlerini. İhtiyar dostum eşinin bembeyaz saçlarını okşuyordu hala. Eli onun değildi. Mesih'indi sanki. Saçları okşandıkça o sakinleşti. İnirtisi kesildi, huzurluydu. Rahat bir uykuya daldı sandım bir ara. Daha önce böyle bir şeyi anlatsalar kesinlikle inanmazdım. Fakat gördüğümden az daha küçük dilimi yutayazdım. Onun boşalan yaşam pili böyle şarj ediyor olmalıydı. Bunlar çağımızın Kerem ile aslısı. Çağcıl Ferhat ile Şirin'iydi. Her şeyin yozlaştığı günümüzde böyle aşklar olabilir miydi hiç? Bu benim için olsa olsa bir rüyaydı. Böylesi ancak kitaplarda yaşanırdı, gerçek olamazdı. Oysa gördüğüm öz be öz sevginin iz düşümüydü. Herkes gibi ben de imrenerek bakıyordum onlara. Böyle bir aşk yeryüzünde kaç kula nasip olurdu? Binde bir. Ne acıdır ki ben hiç yaşayamayacağım böylesini. Deli sen de. Nereden biliyorsun? Mineccim kesildim başıma. Önünde daha uzun yıllar varken şu salağın düşündüğüne de bakındı bir diye kafa bulurken İçimden bir başka ses de hayran oldun değil mi? Onlar gibi olmak istemez misin diye soruyordu kırık kalbime. Düşündüm bir an. Evet dedim, evet. Bunlara hayran olmamak elde mi? Onların yerinde olmak için neler vermezdim ki der demez. İçimdeki ukala hemen atıldı. Gönül edin onları değil mi? Haset seni. Nereden çıkardın bunu şimdi? İmrenmende bir nebzecik de olsa diye sormasıyla durmak isteyip de duramayan tankerleyin yitik sevdalarımın gerçeğine toslayınca sersemledim. Lale Hanım söze karışıp, ''Bazen bey babam başını annemin dizine koyar ve uzanır.'' dedi. Annem saatlerce saçlarını okşar onun. İhtiyarların bedeninden fışkıran yaşam enerjisi, mayışmış ilkbahar ikindisine karşı odanın içinde zil takıp oynuyordu. Havasına kapılmış sürüklenirken bir yandan da düşünüyordum. Ne güzel bir aileydi bunlar, ne güzel bir aşktı bu. Büyük sevgiler, herkesin yürümediği yollarda yürüyenlerin evreni miydi? Kendi mutluluğunu kendi yaratanlar mıydı gerçek aşıklar? Onlarınkisi yaşamın boyutlarını zenginleştiren bir uzun serüvendi adeta. Sevmek için sevenlerden, evlenmiş olmak için evlenenlerden ne kadar da farklıydı ihtiyarlar. Günümüzde bunlar gibisi pek azınlıkta. Büyük bir çoğunluk, aşkı da, evliliği de kendi sığ dünyalarında yoğurduklarından elindekinin kıymetini bilmiyor ama mutlu olmayı ümit edip bekliyorlar. Oysa gerçek sevgi kendini bilmek ve onda kendini bulmaktır. Ben aşkımda kendimi buldum da ne oldu sanki? Yorulup dinlenmek, görüp tanımak, bulup güçlenmek isteyenler için kuştan hafiftir bu konudaki özveri. Öz geciliğimi, zayıflığım sanıp beni aşağılamamış mıydı sevdiğim? İhtiyarın zayıf omuzlarının taşıyamayacağı kadar ağır yükü sırtlayıp götürmesindeki büyük sır bu değilse nedir acaba? Ben nerede hata yaptım öyleyse? Niçin ikili ilişkilerimde başarılı olamıyorum? Yanlışlık yapıp eksik ve hak etmeyenleri mi sunuyordum sevgimi? Ben onlara bakarken düşüncelerimin gelgitlerinde yaşıyordum. Birden yataktan yükselen iniltiyle irkildim. Bu beni yaşadığım zamana getiriverdi. Önce onun iniltisini ağrılarına yorduysam da hemen vazgeçtim bundan. Bu ağrılardan kaynaklanamazdı. Eğer bu kadın bir hastanede olsaydı şimdiye dek çoktan ölmüştü diye geçirdim içimden. Gözü toprağa bakan kadını yaşatan adamın dokunuşlarıydı kanımca. Onlar çoktan dünyayı unutmuş kendi evrenlerinde yol alıyorlardı. Odadakilerin varlığını aklından çıkaran yaşlıların sevgisini kıskanmadım dersem yalan olurdu. Tadına varamadan yaşadığım sevgiler hala canımı yakıyordu. Yine de gerçek sevgiyi yaşayanların mutluluğunu paylaşmaktan memnundum. O halde saatime göz attığımda ziyaretin çok uzadığının ayrımına vardım. Oysa zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştım hiç. Aceleyle izin isteyip kalktım. Evime dönerken hava enikonu kararmıştı. Akşamın hüznü çökmüştü her yere. Yol boyu içimde alacalı bulacalı bir sevinç kıpırdıyordu ağır aksak. Oysa gördüklerimden şaşkın olmama karşın onları tanımaktan hoşnuttum. Çok da etkilenmiştim. Buna rağmen günün geceye koştuğu bu ivecen saatlerde alacakaranlığın ince hüznünün yüreğime yalaması da neyin nesiydi bilmiyorum. Geceye koşan akşamı kapının önünde bırakıp apartmanımdan içeri girdim. Dairemin kapısını açıp antreye süzüldüm. Kolumu uzattım. Parmaklarım elektrik düğmesine dokundu. Ortalık aydınlandı. Salona geçtim, ışıkları yakmadım. Nedense aydınlık içimi yakıyordu bu akşam. Akşam güneşinin zayıf kızıllığı doldurmuştu salonu. Camın önündeki koltuğa bıraktım kendimi. Karşı eve baktım. Aydınlıkta yıkanıyordu karşı daire. İhtiyarcıkların mutlu olduğunu bilmek ben ürperirken bile içimi ısıtıyordu. Bayram sonu görevli kent dışına gidecektim. Daha hazırlığımı tamamlamamıştım. Yaşadıklarımı içime sindireyim, sonra kalkıp toplarım eşyalarımı diye düşünüyordum ki ihtiyarlardaymışım. Gece yarısını çoktan geçmiş. Yaşlı adam odaya girdi sessizce. Kedi gibi usulca yatağa yaklaştı. Zehra'nın nefes alıp almadığı belli değildi. Dikkatle baktı ona. Uyuyor olmalı. Ancak iyi de görünmüyor dedi kendi kendine. Endişeliydi. Üzerine eğildi, yüzüne baktı yeniden. Elini eline aldı ve yanına uzandı. Ağır işiten kulaklarını dikmiş, dikkatle onun soluklarını dinliyordu ki bağrı geçivermişti. Gözlerini açıp kendine geldiğinde gündüz nazlanıyordu geceye. İkide bir aydınlıkla kucaklaşmak için atılan gecenin elinden aşağı kayıveriyordu şafak. Nazlı aydınlığın sabahı kulağına fısıldamasıyla gözlerini açmıştı. Elinin içindeki el soğumuş, kas katıydı. Yaşlı bedeninden umulmayacak bir çeviklikle yerinden doğruldu. Eşine baktı, ona sarıldı ve ''Zehra, Zehra'' diye sarstı onu. Yaşlı kadının yaşam pili boşalmış, artık nefes almıyordu. Bunun üzerine dellendi adeta. ''Hain, beni bırakıp gitmeyecektin. Kavlimiz böyle miydi?'' Çaresizlik içinde feryadı, sabaha cilve yapan gecenin yüzünü yırtıyordu. Ümit ile onu tartaklıyor, fakat ona gözlerini açtıramıyordu. Gerçeği kavrayınca içine bir kürek köz döküldü. Yandı özü, kavruldu. Göğsüne tarifsiz bir acı saplandı. ''Ah kalbim'' diye inliyor, kıvranıyordu beybaba. Titreyen eli yatağın baş ucundaki telefona gitti. Takatı kesilmişti, ahizeyi kaldıramadı. Yatağın karşısındaki aynaya takıldı gözü. İyi görmeyen gözleriyle kendine baktı. Yüzü yemyeşil, küçük kara gözleri seçemeyen uğramış, börek gibi açılmıştı. Göğsü güç bela çalışan bir kalaycı körüğüydü sanki, zorlukla inip kalkıyordu. Ağzını soluk almak için olabildiğince açtı. Kalbinin tıktıklarını dinledi ağır işiten kulaklarıyla. Kesik kesikti kalbindeki tıktıklar. Birden kasıldı. Ayağa kalkacakmış gibi yetkindi. Sonra Zehra'nın üstüne düştü. Özenç Hanım'ın ''Baba, anne'' diye çığlığı ile gözlerimi açtım. Her yer karanlık, kapkaranlıktı. ''Demek oturduğum yerde uyuyakalmıştım'' dedim kendi kendime. Çevreme bakındım. Ne Özenç Hanım vardı ne de bey baba. Düştü bu, düş, düş, kötü bir düş diyerek ayağa fırladım. Karşı pencerelere baktım. Oh, çok şükür. Camlarda ışık vardı. Karanlığa karşı aydınlık gülümsedim. İçim rahattı artık. Kötü de olsa gördüklerimin gerçek olmayışına çocuklar gibi sevindim. Gidip yatağıma yattım. Onları ziyaretimden birkaç ay sonraydı. Bir gece yarısı görevimi tamamlayıp evime dönmüştüm. Özde özlemiştim ki evimi. Gece gelir gelmez her yerini gezdim. Bir süre karşı daireye baktım, pencereler kördü. İçim cız etti, çok yorgundum. Kötüye yormak istemedim ama nedense içime bir avuç kor atılmış gibiydi. Endişeleniyordum. Niçin? Bilmem. Gecenin bu saatinde de aranmaz ki. Arasam mı acaba? Yok, hayır.
diye düşününce çaresizlik içinde bir süre kıvrandım durdum. Sonunda uykuya yenildi yorgun bedenim. Ertesi sabah gözlerimi açar açmaz telefona sarıldım. Özenç Hanım'ı aradım ki benimkiler gözlerimden yaş akarken sordum. Nasıl, ne zaman diyebildim sadece. Aşağı yukarı 10 gün oluyor dedi. Konuşmakta zorlanıyordum. Olanları anlatınca her şey tıpkı rüyamdaki gibiymiş, yazık dedim içimden. Anam babam gibi yandım onlara da. İkinci kez öksüz yetim kalmış gibiydim. Gözlerimden süzülen yaşları silerken başımı öte yana çevirdim. Artık pencerelere bakamıyordum. O günden sonra içim el vermediğinden karşıya hiç bakamadım, bakmıyordum da. Ne zaman baksam kapkaraydı pencereler. Kitabın sonu. 9 Kasım 2001, sayfa 143.